19. ayrım, sayfa 181. Nişaburi ağaçların arasından yürüyerek ana yola çıktıktan sonra atına binerek kaleye doğru ilerleyip rahatça kapıdan içeri girdi. Bu arada Hürşah ve arkadaşı da sırtlarında kementleriyle birlikte bazen emekleyerek, bazen sürünerek kuzey surlarına iyice yaklaştılar. Vakit gece yarısını bir hayli geçiyordu. Etraf zifiri karanlık olduğu için saklanmaları sorun olmuyordu. Aradan yaklaşık bir saat geçmişti, bir an kapı ile kale arasında dumanla karışık kızıl bir alevin göklere yükseldiğini gördüler. Nişaburi görevini layıkıyla yapmış, sıra onlara gelmişti. İşler umduklarından da iyi gidiyordu. Kuzeydeki üç kulenin nöbetçileri yerlerinde yoktu. Belli ki yangını söndürmeye gitmişlerdi. Hürşah hemen el ve ayaklarına tırmanma kancalarını geçirip arkadaşının şaşkın bakışları altında örümcek misali surları açtıktan sonra kemendini sarkıtıp arkadaşını da yukarı çıkardı. Buraya kadar her şey yolunda gitmişti. Bir ara Nişaburi'den boşuna şüphelendiğini düşündü. İçindeki bir güç sanki onunki hakkında iyi düşünmesini engelliyordu. Yine de kendisi önde, arkadaşı arkada olmak üzere Nişaburi'nin söylediği sağdaki merdivenden ağır ağır inerek yuvarlak odaya geldiler. Burası duvarlara yerleştirilmiş meşalelerle aydınlatılıyordu. İndikleri merdivenin çaprazındaki geçide doğru yürürken arkadaşı 2-3 adım geriden kendisini izliyordu. Geçidin girişine gelince durup içeri baktı. Burası ince bir geçitti. Duvarlar üçerden 6 meşale ile aydınlatılıyordu. Nişaburi'nin tarif ettiği kapı tam karşısındaydı fakat nöbetçi yoktu. Bu hoşuna gitmemişti. Kapının nöbetçisiz olmaması gerekiyordu. Dönüp arkadaşına baktı, o gayet rahattı. Hiçbir şey olmamış gibi kendisini izlemeye devam ediyordu. Nöbetçilerin yangın içinde yerlerinden ayrılmış olabileceklerini düşünerek ilerlemeye devam etti. Birkaç adım atar atmaz nereden çıktıklarını anlayamadığı bir manga askerin üzerine ağ fırlattıklarını görünce kılıcını çekti fakat aynı anda üzerine doğrultulmuş 50'den fazla oku görünce şaşırdı. Böyle bir şey beklemiyordu. Çok geçmeden 100 kadar mızraklı asker etrafını sardı. Direnmenin fayda vermeyeceğini anlayarak kılıcını yere attı. Bir süre sonra ayak sesleri duydular. Askerlerden biri "Komutan geliyor" deyince dönüp baktı. Hiç bu kadar şaşırmamıştı. Komutan dedikleri Nişaburi'nin ta kendisiydi. Tuzak mükemmeldi. Komutana dikkatle bakarak "Kutlarım seni. Planın kusursuzdu." dedi. Komutanın dudaklarında şeytani bir gülümseme belirdi. Bu gülümsemeyle beraber ondan kötülük işaretleri de almaya başladı. Artık onun zihnini net olarak okuyabiliyordu. Ama iş işten geçtikten sonra neye yarar? "Havas ilmine vakıf olduğunu görüyorum," dedi Hürşah. "Sizin kadar olmasa bile biraz okumuşluğumuz var," dedi Nişaburi. "Yol boyu sizden hiç işaret alamadım. Bunu bilerek mi yaptın?" dedi Hürşah. "Evet, düşünseydim düşüncelerimi okurdun. Ama üzerine siyah bir örtü çekince ondan başka hiçbir şey göremezsin. Yol boyunca bana hep siyah örtü izlettin. Bir kez daha kutlarım seni. Ben de seni takdir ediyorum. Seninle şahsi bir meselemin olmadığını da bilmeni isterim," dedi Nişaburi. "Bu yaptıkların nedir?" "Senin de dediğin gibi sadece çelcelli." Hürşah bir süre sessiz kaldıktan sonra "Bir şey sorabilir miyim?" dedi. "Buyurun, sizi dinliyorum. Kimin için çalışıyorsun?" "Yalnız kendim için." "Peki benimle ne alıp veremediğin vardı?" "Seninle bir alıp veremediğim yok. Seni Hülagu'ya göndereceğim." "Bunu neden yapacaksın?" "Ben bu kalenin beyiyim. Seni vererek onunla dost olup toprakları muhtemel bir işgale karşı korumak istiyorum." "Bunun için beni vermene gerek yok ki. Ona biatını bildirmen yeter." "Eğer seni teslim edersem handan cezirenin yönetimini de alırım." "O zaman yaptıklarına değer doğrusu." "Peki efendin Taceddin'i kurtarmayacak mısın?" Alaycı bir gülümsemeyle "Sizlere ömür, o vefat etti." deyince Hürşah şaşkın bir şekilde "Ne zaman?" diye sordu. Gelirken gömdüğümüz kafası kesik yaşlı olanı Emir, genç olanı ise Nişaburi'ydi. Hürşah o kadar şaşırdı ki bir süre öylece kaldı. "Peki sen kimsin?" diye sordu merakla. bu kalenin komutanı Alaaddin Cezeri'yim." dedikten sonra askerlere "Bunu Rus'la Türk'ün bulunduğu hücreye koyun." diyerek oradan ayrılmak üzere arkasını döndü. "Komutan!" diye bağırdı Hürşah. Komutan geri dönünce "Tecelli devam ediyor." dedi. Komutan kendinden emin bir sesle "Senin için değil." diyerek merdivenleri çıktı ve gözden kayboldu. Bölüm 13. Hürşah hayatının en şaşırtıcı gününü yaşamıştı. Kalabalık bir muhafız grubunun eşliğinde yuvarlak odanın sağındaki geçitten yürüyerek yaklaşık 20 adım sonra sola döndüler. 10 adım kadar da yürüyüp demir kapılı taş bir binanın önüne gelince durdular. Kapıda bir manga asker nöbet tutuyordu. Nöbetçi amiri olduğu anlaşılan iri yarı, sakalsız, uzun perçemli bir genç, beline astığı iki karış uzunluğundaki kocaman anahtarı çıkararak kapıyı açtı. Burası loş bir odaydı. Kendisine refakat eden 100'e yakın muhafız dışarıda kalırken sadece 10 kişi onunla içeri girdi. Anlaşılan koğuşuna kadar refakat edeceklerdi. Ağır ağır yürürken çevresini dikkatle izliyordu. Burası odadan çok geçide benziyordu. Duvarlarda pencere yoktu. Yaklaşık 15 kulaç yüksekliğindeki tepede bir hava deliği bulunuyordu. Epeyce yürüdükten sonra önünde 7 nöbetçi bulunan bir demir kapıya kadar geldiler. Bu şekilde 7 nöbetçili 7 kapıdan geçtikten sonra eni 10, boyu 20 kulaç olan bir odaya gelince onu bırakıp dışarı çıktılar. Odanın içerisinde girişe göre sol taraftaki duvara dayalı bir adım eninde ve 2 adım uzunluğunda 3 divan ile 2 mahkum bulunuyordu. Mahkumları görünce o kadar çok şaşırdı ki bir süre öylece kala kaldı. İkisini de çok yakından tanıyordu. Bunlar Vladirostov'la Tubek'ten başkası değildi. Onlar da çok şaşırmışlardı. Şaşkınlığını ilk an atlatan Tubek oldu ve şeyhe yaklaşıp sarılarak "Dostum Hürşah," dedi. "Şu an seninle bayat avlığında olmayı ne kadar isterdim bir bilsen." Rostov, Hürşah adını duyunca şaşırdı. "Ne? Sen Alamut Şeyhi misin?" dedi merakla. Hürşah gülümseyerek "Evet," dedi. "Siz tanışıyor musunuz?" dedi Tubek lafa karışarak. Hürşah sakin bir dille "Evet, bir keresinde hayatımı kurtarmıştı," dedi. "Hayret," dedi Tubek. "Ortodoks bir Rus'un, bir İslam şeyhinin hayatını kurtarması bana çok ilginç geldi." "Ama gerçek. Kendini borçlu hissediyor olmalısın. Kesinlikle ona bir teşekkür borçluyum." Bu sözler üzerine lafa karışan Rostov, "Teşekkür ediş şeklini pek hoş bulmadım," dedi. Tubek merakla "Ne yaptı ki?" diye sordu Rostov'a. "Hayatını kurtaran adamı zincire vurdurarak bir katıra bindirdi." Tubek şaşkınlıkla Hürşah'a bakarken o mahcup bir şekilde "Sadece birkaç gün konuk edecektim," dedi. "Bunun için zincire vurmana gerek yok ki. Bana dediğin gibi rica etseydin o da gelirdi," dedi Tubek. "Şartlar seninkinden farklıydı. Davet etsem de gelmezdi," deyince Tubek Rostov'a döndü. "Davet etseydi gitmez miydin?" diye sordu. "Söyledikleri doğru, şartlar uygun değildi. Davet etseydi gitmezdim." "Yani onu haklı mı buluyorsun?" "Tabii ki bulmuyorum. Beni zorla alıkoymaya hakkı yoktu," diyerek Hürşah'a döndü. "Beni neden konuk etmek istediğini merak ediyorum." "Sana çok önemli bir teklif yapacaktım," dedi Hürşah. "Teklif mi?" "Evet." "Burada vaktimiz bol, anlatabilirsin." "Bu şartlar altında işe yaramaz. Bir gün özgür kalırsak anlatırım," diyerek boş divana çöküp oturdu. Burası taş duvarlarla kaplı, üç divanlı, tek kapılı, küçük bir koğuştu. Kapının aşağısından itibaren yukarıya doğru üçte ikisi çelikle kaplanmıştı. Kalan kısmında ise çelik parmaklıklar vardı. Duvarlara mısır işi, sık dokunmuş ucuz kilimler asılmıştı. Yedi nöbetçinin kaldıkları camekanlı bölüm ise mahkumların bulunduğu koğuşa göre çok daha temiz ve tertipliydi. Duvarda ve yerde çin ipeği gibi sık dokunmuş halılar vardı. Divan örtüleri ve yatak çarşafları kaliteli kumaşlardan yapılmıştı. Üçü de divanlarında oturup havadan sudan sohbet ediyorlardı. Hürşah bir ara Rostov'a "Seni buraya niye getirdiler?" diye sordu. Rostov da rahat görünüyordu. Hürşah'ın sorusu üzerine anlatmaya başladı. "Beni zincire vurup teslim ettiğin 40 fedainle birlikte Alamut'a doğru ilerliyorduk. Buranın komutanı Cezeri ise gördüğü her Alamutluyu yakalamaya ya da öldürmeye kararlıydı. Bu nedenle Rudbar Vadisi'nin çıkışında pusuya yatıp bekliyorlardı. Bizim geldiğimizi görünce peşimize takıldılar. Sayıları bizim 5 katımız vardı. Biz olanca gücümüzle kaçıyorduk. Onlar da inadına takip ediyorlardı. Yaklaşık 1 saatlik takipten sonra bize ulaşmayı başardılar. Seninkilerle Cezeri'nin adamları arasında gırtlak gırtlağa bir mücadele başlamıştı. Hakkını vermeliyim ki sizinkiler oldukça iyi savaşıyorlardı. Fakat karşı taraf çok kalabalık olduğu için sizinkilerin iyi savaşçı olmaları ne yazık ki sonucu etkilemedi. Vadideki kanlı mücadele 1 saatten az sürdü. Sizinkilerin çoğu ölürken 3-5 kişi kaçarak canını güçlükle kurtarabildi. Ellerim bağlı olduğu için onların düşmanı sandılar ve bana dostça davrandılar. Komutanları bana yaklaşarak "Kimsin, hangi millettensin?" diye sordu. "Rusum" deyince önce bırakmak istediler fakat içlerinden biri beni tanıdı. "Bu gavur sıradan bir Rus değil, ünlü esirci ve tacir Vladirostov'dur" deyince kumandan önce inanmak istemedi. "Emin misin?" diye sordu adama. "Kesinlikle eminim. Onu birkaç kez Kırım'da görmüştüm" diye cevap verdi. Adamın lafları üzerine kumandan bana dönerek "Sen Vladirostov musun?" diye sordu. "Evet" dedim. Adamlar mal bulmuş, mağribi gibi sevinmişti. Daha sonra beni kaleye getirip Cezeri'nin huzuruna çıkardılar. Cezeri beni alıcı gözle uzun uzun süzdükten sonra "Bay Rostov, sizi biz kaçırmadık. Aksine Alamutluların elinden kurtardık. 30'dan fazla kaybımız var. Bu nedenle size 50 bin altın fidye karşılığında serbest bırakmaya karar verdik" dedi. Fidyeyi kabul etmekten başka yapılacak başka bir şey yoktu. Cezeri'nin teklifini kabul edip Kırım'daki beykil harcıma yazarak buraya 50 bin altın göndermesini istedim. Her şey yolunda giderse 3-4 güne kadar buradan gidebileceğimi düşünüyorum. Rostov, "Peki seni niye tutukladılar?" diye sordu Hürşah'a. "Alamutlu olmam, tutuklanmam için yetiyor" diye cevap verdikten sonra kalkıp koğuşta ileri geri birkaç kez volta atıp kapıya yaklaştı. Parmaklıkların arasından bir süre muhafızlara ve onların bulundukları bölmeye bakıp yeniden divana oturdu. "Senin hikayen nedir Tuğbek?" diye sordu Hürşah. Tuğbek'in yüzündeki kendisine çok yakışan o tanıdık bildik gülümseme kayboldu. Ciddi bir ses tonuyla anlatmaya başladı. "Bağdat'ta Rum Kayseri adına Savunma Bakanı Leonidas'la 5 yıllığına bir askeri sözleşme yapmıştım. İstanbul'a gidip orada Türk Lejyonu adı verilen birliğin başına geçecektim. Ücretli olgundu, iyi bir iş yaptığımı düşünüyordum. Burada araya giren Hürşah, dinini değiştirmeyi teklif ettiler mi?" diye sordu. "Hayır, o konuyla ilgili bir şey söylemediler" dedi Tuğbek. "Bunu açıkça söylemezler" dedi Hürşah tok bir sesle. "Ortodoks kilisesi yüzyıllardan beri insanlara kendi inançlarını telkin etmektedir. Bu konuda ikna ve inandırıcılığı yüksek, çok iyi yetiştirilmiş ruhanileri vardır. Onların sabırlı, gayretli ve düzenli çabaları sonunda farklı inanç sahiplerinden pek çok insan dinini değiştirerek patriğin hizmetine girmiştir." "Bunu yapmak o kadar kolay mı?" diye sordu Tuğbek. Hürşah anlatmaya devam etti. "Kayseri'nin hizmetine giren yabancılardan gözlerini kestirdiklerine, dininizi değiştirip bizim dine girer misin demiyorlar ki. Böyle bir teklifle karşılaşan kişi doğal bir içgüdüyle inancını savunur ve onu kazanmak zorlaşır. Ona öyle yaklaşıyorlar ki adam dinini değiştirdiğinin farkında bile olmuyor. Kendi isteğiyle hidayete erdiğini zannediyor. Her şeyden önce hedef olarak seçtiklerine çok iyi davranırlar. Kendileri her türlü vergiden muaf tutulur. Ve en güzel yerlerde oturup en temiz elbiseleri giyerler. Saraya davetlerinde baş köşede ağırlanırlar. Oldukça iyi maaş alırlar. İnançlı bir Hristiyan güzeliyle evlenmelerini sağladıkları gibi evlerinde çalıştırdıkları hizmetçilerin hepsi kilisenin görevlendirdiği inançlı Hristiyan güzellerdir. Doğan çocuklarını devlet hemen maaş bağlar ve onların eğitimiyle bizzat kilise ilgilenir. Bu ve benzeri düzenli telkinler sonunda hedef sessiz sedasız dönüşerek orta ve uzun vadede kendisini kilisenin hizmetkarı ve has İstanbullu hisseder. Bizans'taki Türk lejyonlarının hemen hepsi aynı kaderi paylaşmışlardır. Belki Tuğbek telkine direnir ama onun torunlarında Türklükten ve İslamiyet'ten eser kalmaz" dedikten sonra "devam edebilirsin" dedi Tuğbe'ye. Hüşan'ın sözleri Tuğbe'yi fazla etkilememişti. "Gelecekte bizi nelerin beklediğini Allah bilir. Onun izni olmadan yaprak bile kıpırdamaz." "Tamam, yalnız takdirde, tedbirde hak bağışıdır. Tehlikeyi gördüğün halde görmezden gelme hakkına sahip değilsin" dedi Hürşah. "Haklısın ama ben oraya evlenip yurt tutmaya gitmiyorum" dedi Tuğbek kararlı bir sesle. "Alt tarafı 5 yıllığına bir sözleşme yaptım. İstanbul'un havası büyülüdür Tuğbek. Gitmeye gör, bir daha dönemezsin, dedi Hürşah gülümseyerek. Tuğbek efkarlanmış gibiydi. Sana bir şey diyeyim mi Hürşah? Bayat'ın deli akan Görklü suyunu, Uçuk Tepe'nin rüzgarını, hatta Kuzluk Dağı'nın karını bile ben İstanbul'a değişmem. Cismim buradadır ama ruhum Bayat'tan hiç ayrılmadı, diyerek hikayesini anlatmaya devam etti. Sözleşmeyi Kayser adına Savunma Bakanı Leonidas'la Bağdat'ta yapmıştık. Bakan halife ile görüştükten sonra Gürcistan'a uğrayıp oradan gemiyle İstanbul'a gidecekti. Sözleşmeyi imzaladıktan sonra benim İstanbul'a varmam bir ayı bulur, sen nasıl gitmeyi düşünüyorsun, diye sordu. Karadan gitmeyi düşünüyorum, dedim. Böylesi daha iyi olur, yalnız senden bir ricam var. Buyurun. Giderken Antakya metropolitine uğra, Kayser'e götürmek üzere kutsal ikonlardan birini sana teslim edecektir. Onu imparatora verirsin. Metropolit bana güvenir mi, diye sordum. Merak etme, bir mektup yazıp durumu anlatacağım. Anlayışla karşılayacağından eminim, dedi ve hemen oracıkta mektubu yazıp bir ruloya koyarak ağzını mühürledikten sonra bana verdi. Ruloyu çantama koyup ertesi gün sabah erkenden yola çıktım. İlk durağım Akka'ydı. Etrafta Moğol devriye güçleri kol geziyordu. Daha güvenlikli olduğunu düşündüğüm Halep üzerinden gitmeye karar verdim. Ayrıca binit takımlarımı da değiştirmek istiyordum. Halep'te Buhara'dan gelme çok iyi bir saraç olduğunu duymuştum. Herkes ona Türkzade diyordu. Eğer ve koşum takımı yapımında üstüne yoktu. Rahmetli babam ne olduğuna değil ne olacağına bak, derdi. Başıma gelecekleri 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Çölden geçeceğim için yanıma yeterince su ve erzak almıştım. Epey yol aldıktan sonra yarı çöle, yarı bozkıra benzeyen bir araziden geçiyordum. Etrafta tek tük ağaçlar ve kurakçıl çalılar vardı. Suyu çoktan çekilmiş yayvan bir vadinin kenarına gelince durup etrafa bakındım. Giysilerinden Arap olduğunu tahmin ettiğim bir avcı, yayı gerili halde iki ceylanı önüne katmış kovalıyordu. Ceylanın birisi oldukça küçüktü ama yine de iyi koşuyordu. Diğer ise büyüktü. Anne ve yavru oldukları anlaşılıyordu. Bir ara nasıl olduysa ağaçlardan birine tünemiş çöl aslanının adamın üstüne sıçrayarak onu atıyla birlikte yere yuvarladığını gördüm. Atı hemen toparlanıp kaçarken adam henüz kendisini toparlayamamıştı. Hayvan pençesini indirdi indirecekti. Yayımı gerip okumu bıraktım. Öldürücü darbeyi alan aslan olduğu yere yığılıp kaldı. Adam elime kapanıp teşekkür ederim. Yabancı, hayatımı kurtardın, dedi. Önemli değil, dedim ben de. Kimsin, diye sordu. Yolcuyum, Akka'ya gidiyorum, dedim. O taraflar pek güvenli değil, gerekmiyorsa gitme, dedi. Gitmem gerekiyor, dedim. Ben Cemalettin Muzaffer, dedi. Ben de Tuğbek, diyerek kendimi tanıttım. İsmin Türk'e benziyor, dedi gülümseyerek. Çünkü Türk'üm, diye cevap verdim. Türk'üm dediğimi duyunca, memnun musun, diye sordu merakla. Hayır, özgür biriyim, dedim. Bu civarda Türk memluklar çoktur, onun için sordum, dedi. Türk memlukların güçlü olduğunu duymuştum, doğru mu, dedi. Dedim. Kesinlikle doğru duymuşsun. Bu civarda Moğollara karşı direnen tek güç onlardır. Mısır'ın tamamını, Suriye'nin ise büyük bir bölümünü onlar kontrol ediyorlar, dedi. Nerelisin, diye sorduğumda eliyle karşıdaki tepeleri gösterdi. Obamız şu tepelerin arkasındadır. Göçer evli derler bize. Haydi gidelim, konuğum ol, dedi. Doğrusu aç ve yorgundum. Bu teklife hayır diyemedim. Gitmeden önce Cemalettin aslanı yüzdü, derisini eğerinin arkasına bağlayıp kalbini de çıkararak torbasına koyduktan sonra obaya doğru yola koyulduk. Yol boyunca sohbet ettik. Genellikle o konuşuyordu. Bana aslanın kalbini yiyenlerin onun gibi cesur olacağını söylüyorlar, dedi. Bu söylence bizim obada başka türlü anlatılıyordu. Aslan gibi olmak için onun kalbini öldürenin yemesi gerektiğine inanıyorduk. Kabalık olmasın diye bunu söylemedim. Yolumuz uzak değildi. İki tepeyi aşıp üçüncü tepenin eteğine gelince kıl çadırlı göçebe obasına ulaşmış olduk. Obalıların konukseverliğine diyecek yoktu doğrusu. Emir hayatını kurtardığımı söyleyince hepsinin bana karşı sevgi ve ilgilerinin arttığını gördüm. Orada kaldığım sürece bol bol yiyip içip dinlendim. Artık gitme vaktim gelmişti. Burada daha fazla oyalanmamam gerekiyordu. Niyetimi Cemalettin'e söyleyince, kesinlikle olmaz, dedi. Senin şerefine bir yarışma düzenledim. Yarın büyük bir ziyafet veriyorum. Okçuluk, binicilik ve meydan güreşleri yapılacak. Yarışmacılar ödüllerini senin elinden almak istiyorlar. Birkaç gün daha kal. gitmeni ondan sonra düşünürüz, dedi. 19. ayrımın sonu, sayfa 192.